şu çözüm sürecine katkıda bulunmak istiyorsanız böyle bir haberi atamazsınız.
Ich wünsche Ihnen allen erfolgreiche, spannende Tage. Нашей стране необходима действенная система оповещения.
Gazeteci yazar Ali Topuz, hafta içi her gün canlı bağlantı ve konuklarıyla dünyanın halini bu programda konuşuyor. Dünya Hali, hafta içi her gün saat 20'de radyonuzda.
Merhaba değerli dinleyiciler, ben Ali Topuz. Bir Dünya Hali programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Türkiye'nin gündemi uluslararası ilişkiler açısından Şahfırat adı verilen ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de yaptığı operasyon oldu. Haftaya, pazar gününe Türkiye öyle girdi, haftaya öyle girdi. Dünya basınında da geniş yer buldu bu operasyon. BBC'den The Guardian'a, The Times'tan AFP'ye, İran medyasına, New York Times'a, Wall Street Journal'a kadar, Financial Times'a kadar herkes, her gazete bu meseleyle ilgilendi. Özetle Türkiye Suriye'ye girdi başlığıyla verdiler. Arap medyası da özel ilgi gösterdi buna. Ürdün Ad-Dustur gazetesi Türk ordusu Suriye'de askeri operasyon yaptı başlığıyla verdi bunu. Lübnan merkezli El Menar televizyonu yaklaşık 40 Türk askeri tarafından korunan Suriye'deki Süleyman Şah Türbesi devam eden güvensizlik ortamı nedeniyle boşaltıldı ifadesini verdi. El Arabiya, Suudi Arabistan televizyonu Suriye'nin Türkiye'nin operasyonunu aleni saldırganlık olarak nitelediğini de dile getirdi. Evet, belirtelim, Suriye'de Türkiye'nin saldırganlık yaptığını, alenen saldırganlık yaptığını belirtti. Türkiye'de hükümetin bu operasyonuna yönelik çok önemli eleştiriler geldi. Uluslararası hukuk açısından da Türkiye'ye yönelik eleştiriler var. Fiilen de operasyonda Türkiye kendisine ait olduğu uluslararası hukuka göre tanımlanmış bir toprak parçasını koruduğunu, yerini değiştirdiğini söyledi. Bu teoriyle savundu kendisini. Değerli dinleyiciler, biz programımızın ikinci bölümünde Galatasaray Üniversitesi'nden yardımcı doçent Mehmet Karlı ile Türkiye'nin hukuki plandaki tezlerinin geçerliliğini konuşacağız. Uluslararası hukuk açısından Türkiye'nin dile getirdiği tezler geçerli midir, değil midir? Oradaki toprak nasıl Türkiye toprağı oluyor? Türkiye orada kendisine ait toprağın yerini istediği gibi değiştirebiliyor mu? Ve bu değişikliği yapmak için askerle oraya girmesinin hukuki anlamı ne? Birleşmiş Milletler açısından ve uluslararası hukuk açısından bu nasıl değerlendiriliyor? Mehmet Karlı ile bu meseleyi konuşacağız. Bültenimize Suriye ile devam ediyoruz. Türk istihbarat kaynaklarının verdiği haberlere göre İngiliz Telegraph gazetesi geçen salı İstanbul'a uçan 3 lise öğrencisi kızın İstanbul'da 2 gün kaldıktan sonra Suriyeli bir erkeğin de içinde bulunduğu bir otomobille Şanlıurfa'ya gittiği yazdı. Bu habere göre 4 kişi geçen cuma IŞİD'in kontrolündeki Tel Abyad'a geçti. Aranan genç kızların Suriye'de olduğu, Suriye'ye bu şekilde gittiği haberi alındı. IŞİD esir aldığı 21 savaşçıyı her biri ayrı kafes içinde gösteren yeni bir video kaydını internette yayınladı. 21 esirin 16'sı peşmerge, 2'si Irak subayı ve 3'ünün de polis olduğu belirtiliyor. Bu kafes içerisinde gösterilen kişilerin yaşayıp yaşamadığı ise ne yazık ki bilinmiyor. Bültenimizi Ukrayna'ya çeviriyoruz. Ukraynalı taraflar esir takası ve ağır silahların tahliyesi anlaşmalarını hayata geçiriyorlar. 16 Şubat tarihli anlaşmanın ardından ilk esir takası yapılmış durumda. Milis güçleri 139 Ukrayna askerini serbest bıraktı. Ukrayna hükümeti de hapishanelerdeki 52 milisi teslim etti. Ağır silahların tahliyesi maddesinin uygulanması da başlıyor. Donetsk Halk Cumhuriyeti Donbas'taki ağır silahların tahliyesine yarın başlayacak. Tahliyenin en az 14 gün süreceği belirtiliyor. Agit gözlemcileri de Devatsevo kentine giriş yaptılar. Yaklaşık bir haftadır kimsenin giremediği, dışarıdan güçlerin giremediği Devatsevo'ya giriş yaptılar. Ukrayna'nın doğusunda ateşkese rağmen yer yer çatışmaların sürdüğünü de belirtelim. Rusya'da 23 Şubat Vatan Savunucuları Günü birçok şehirde askeri törenlerle kutlandı. Kremlin'deki törene katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin meçhul asker anıtına çelenk bıraktı. Vladimir Putin mesajında kimsenin Rusya'ya askeri üstünlük kuramayacağını söyledi. Rus lider, hiç kimse Rusya'ya askeri üstünlük kurabileceği ya da baskı yapabileceği hayaline kapılmasın. Bu tür tehditlere her zaman uygun yanıtı veririz. Askerlerimiz en zor görevleri yerine getirebileceğini kanıtlamıştır denildi. Alman Focus dergisindeki bir değerlendirmede de Batı Rusya'nın askeri gücüne karşı koyamayacağını kabul ettiği yorumu yapıldı. Focus dergisi bazı Avrupa ülkeleri Rus ordusu karşısındaki yetersizliğini kabul etti diyorlar. Bu görüşte birleşiyorlar. Birçok uluslararası gözlemcinin de dile getirdiği bir mesele. Ukrayna'ya silah yardımı isteği devam ediyor Amerika'nın. Ukrayna Kanada'dan da silah istedi bu arada. Ancak Obama yönetimi Kiev'in silah isteği talebine henüz yanıt vermiş değil. Cumhuriyetçi Senatör McCain ise Obama'nın silah vermemesinin kendisini utandırdığını belirtti. Bu durum nedeniyle kalbim parçalanıyor dedi. Rusya'dan eleştiri geldi McCain'in bu sözlerine. Duma Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Alexey Pushkov, McCain'in kalbi Kiev'e silah gönderilmediği için parçalanıyormuş. Oysa ABD Vietnam'a napalm bombası yağdırırken, Trablus'u bombalarken ve Pakistan'da İHA'larla çocuk öldürürken McCain'in kalbi bu şekilde parçalanmıyor, neşeyle atıyordu diyor. Sert bir eleştiri getirmiş durumda. Avusturya'da başkent Viyana'da Türklere ait cami ve iş yerlerinin duvarlarına gamalı haç çizildi. Norveç'te ise bir sinagog Müslümanlar tarafından barış halkası yapılarak korundu. Sinagoglara yönelik, Yahudilere yönelik saldırılara tepki olarak oradaki Müslüman cemaati böyle bir eylem gerçekleştirdi. ABD Dışişleri Bakanı John Kerry de İran'ın nükleer programı konusunda hala önemli görüş ayrılıkları yaşandığını belirterek Tahran'ı uyardı. Görüşmeleri durdurmaya hazır olabildiklerini de söyledi. Kerry, Cenevre'de İranlı mevkidaşı Cevat Zarif'le bir araya geldi. ABD Başkanı Barack Obama'nın İran'ın müzakerelerde nükleer programın barışçıl olduğunu kanıtlamak için yeterince çaba harcamadığı hissedilirse görüşmeleri durdurmaya hazır olduğunu söylemiş. İran din lideri Ali Hamenei'nin baş danışmanı Ali Ekber Velayeti de eğer Amerikalılar müzakere etmek istemiyorlarsa kendileri bilir dedi. Nükleer müzakerelerde yeni bir gerilim noktasının oluştuğu da böylece ortaya çıkmış oldu. Değerli dinleyiciler, programımızın bu bölümünün sonuna geldik. Programımızın ikinci bölümünde Galatasaray Üniversitesi'nden Mehmet Karlı ile Türkiye'nin Şahfırat Operasyonu'nu konuşacağız. Hukuki çerçevesini değerlendireceğiz. Değerli dinleyiciler, programımızın ikinci bölümüne geldik. Bu bölümde Türkiye'nin Suriye'deki operasyonunu konuşacağız. Uluslararası hukuk boyutunu ele alacağız. O toprağın Türk toprağı olduğunun söylenmesi ne anlama geliyor? Hukuken uluslararası hukuk açısından toprağın bu şekilde değişimi, yer değiştirmesi mümkün oluyor mu, olmuyor mu? Operasyonun uluslararası ilişkiler teorileri hem hukuku açısından kurallara uygun yapılıp yapılmadığını konuşacağız. Konuğumuz Galatasaray Üniversitesi'nden yardımcı doçent Mehmet Karlı. Hoş geldiniz Mehmet Bey.
Merhabalar Ali Bey. Çok sağ olun. Çok teşekkürler.
Konunun ajitatif boyutları var, milliyetçi, İslamcı, hamasi yanları var filan ama o tarafını bir kenara alırsak en önemli mesele uluslararası hukuk açısından nasıl tanımlanıp nasıl değerlendirileceği. Ben öncelikle o toprağın Türk toprağı olduğunun söylenmesinin ne anlama geldiğini sormak istiyorum. Ne türden bir hukuki meşruiyeti ve tarihi var bunun? Peşinden ikinci büyük kısım olarak da sanıyorum Suriye'nin bu işe ne dediği ve ne dediğinin niye önemli olduğunu konuşmak ama biz niye oraya Türk toprağı deniliyor ve toprak bu şekilde yer değiştirebiliyor mu? Nasıl oluyor bu iş? Onu sormak istiyorum size hukuki açıdan.
Tabii ki. Ali Bey, tarihi süreç açısından baktığımızda Süleyman Şah Türbesi'nin bulunduğu yerin Türk toprağı kabul edilmesi 1921 tarihli Türkiye ile Fransa arasındaki Ankara Anlaşması'na gidiyor. Bildiğiniz üzere Suriye o zaman Fransız mandası altında olduğu için Fransa Suriye adına da anlaşma yapabilen durumda. Suriye daha sonrasında bağımsızlığını kazanacak. 1921 Ankara Anlaşması'nın 9. maddesinde açık bir şekilde mevcut yerinden değil Cebel Kalesi dediğimiz başka bir yerde bulunan Süleyman Şah Türbesi'nin açık bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti'nin mülkü olduğu ve Türkiye'nin orada bayrak ve birlik bulundurabileceği hüküm altına alınmış durumda. Dolayısıyla açık bir uluslararası anlaşma ile o bölge egemen Türk toprağı olarak kabul edilmiş. 1923'te yapılan Lozan Anlaşması da bu durumu teyit ediyor. Yani anlaşmayla bir temeli sağlanmış olan egemen bir toprak olarak Türkiye'ye verilmiş. Biliyorsunuz 1973 yılında yapılan barajlardan ötürü Ceber Kalesi'nin o ilk türbenin bulunduğu yerin su altında kalacak olmasından ötürü iki devlet masaya oturuyorlar. Yine yapılan ikili bir anlaşma ile yani iki devletin de rızası ile mevcut yerine taşınıyor. Daha kuzeyde olan Türkiye sınırına yakın olan mevcut yerine. Şimdi o yüzden Türkiye'nin oradaki egemenliğinin hukuki bir temeli var. Suriye ile yapılmış olan, daha öncesinde Fransa ile yapılmış olan anlaşma. Birçok devletin, özellikle eski imparatorlukların bu tarz exclave diye adlandırılan, yani kendi ülkelerinin dışındaki ufak toprak parçaları bulunabilir. En klasik örneklerden bir tanesi, bize de yakın olduğu için verebiliriz. Kıbrıs'ta Büyük Britanya'nın, İngiltere'nin egemen üsleri vardır. Bunlar da 1960'ta yapılan anlaşmalarla tanınmıştır. Onların egemen olarak İngiltere'de bulunacak. Ama asıl sorun şurada başlıyor. Bu eksklavların o toprak parçasında Türkiye'nin egemen olduğu bir anlaşmayla kayıt altına alınmış. İki taraflı bir anlaşma. Bir tarafında Suriye var, bir tarafında Türkiye var. Bu iki devletin onayı olmadan o toprak parçasını değiştiremezsin. Ben orayı bıraktım, gittim, burayı aldım tarzı bir yaklaşım çocukça bir yaklaşımdır. Tek taraflı olarak bir anlaşma değiştirilmez. Hele ki o anlaşma egemenliğe dair ise, sınırların belirlenmesine dair ise böyle bir anlaşmanın hükümlerini ihlal etmek daha ağır sonuçlar oluşturur. Çünkü bir ülkenin toprak bütünlüğü, bir ülkenin sınırlarının ihlal edilmemesi gerektiği uluslararası hukukun amir hükümlerindendir. Yani emredici hükümlerindendir. Bunun aksine sözleşme dahi yapamazsınız.
O zaman şunu sormak istiyorum. Bunu yaptı Türkiye fiilen. Burası artık benim toprağım dedi. Siz diyorsunuz ki Suriye bunu kabul etmeden geçerliği yok. O zaman eski yer hala toprak hukuken.
Aynen.
Yeni yeri yani nasıl tanımlayacağız?
Çok kısa bir şekilde eski yer yani boşaltılan, türbede patlatılan, boşaltılmış olan yer hukuken hala Türkiye'nin toprağıdır. Fiilen Türkiye kontrolü bırakmıştır. Türkiye'nin buna mukabil fiilen kontrolü eline geçirdiği Suriye Eşmesi diye adlandırılan bölge hukuken hala Suriye Arap Cumhuriyeti'nin toprağıdır. Türkiye maalesef o bölgede şu anda işgalci durumundadır. Bölgeyi işgal etmiştir. Uluslararası hukuk açısından bunun başka bir kategorilendirmesi olamaz.
Evet. Peki şunu da sormak istiyorum. Suriye Birleşmiş Milletler'de faal olan ülkelerle sorumlu. Amerika evet. başta olmak üzere. Türkiye'de bunlardan. Elbette Suriye'nin yanında da Rusya ve Çin var. Uluslararası hukuk çerçevesi içerisinde Suriye tezlerinin, teorilerinin doğruluğunu savunanlar. Ben o tarafa ilişkin değil ama böyle bir durumda işte herhangi bir şekilde sorunlu hale geldiğiniz ülkeyi yokmuş gibi davranmanız hukuken sonuç ifade ediyor mu?
Hiçbir şekilde sonuç ifade etmez. Bakın mevcut durumda bir oldu bitti yapılmıştır. Bir fiili durum yaratılmıştır. Suriye'nin kuzeyinde kontrolünün olmaması, Suriye'nin büyük karışıklık içinde olması, sizin de bahsettiğiniz üzere uluslararası camianın büyük bir kısmının Suriye'ye karşı olması siyaseten, hukuken değil, siyaseten böyle bir davranışı yapılabilir kılmıştır. Göreceğimiz üzere Türkiye'ye çok büyük bir tepki gelmeyecek uluslararası camiadan. Çünkü Suriye'ye karşı şu anda öyle bir siyasi durum söz konusudur. Ama bu büyük bir tepki gelmeyecek olması Türkiye'nin hukuken yaptığının doğru olduğu anlamına gelmez. Çünkü Suriye içinde yaşanan hiçbir gelişme, Suriye yönetimine karşı getirilmiş olan şu aşamadaki hiçbir eleştiri Türkiye'ye hukuken gidip Suriye toprağını işgal etme hakkı vermez. Böyle bir uluslararası hukuk zemini yoktur. Uluslararası hukukta bir tek bizim karşı tedbirler dediğimiz bir şey vardır. Karşı tedbirler ne? Bir devlet size karşı olan bir yükümlülüğünü yerine getirmez. Siz de benzer bir yükümlülüğü orantılı bir şekilde yerine getirmeyerek cevap verirsin. Ama bu tarz devlet egemenliğini, sınır çizilmesini ilgilendiren konularda karşı tedbir söz konusu olmaz. Neden? Çünkü bu tarz konular az önce bahsettiğim gibi emredici hükümlerle düzenlenmiştir. Emredici hükümlerin hilafına, aleyhine karşı tedbiri de alamaz. Bundan ötürü mevcut durumu meşrulaştırabilecek, hukuki kılabilecek uluslararası hukukta bir zemin yoktur.
Evet, şimdi oradaki toprağı değiştirme oraya kadar gidip orada fiilen bir operasyon yapmayı gerektirdi. Dolayısıyla sınırın evet. içerisine girildi. Oraya varana kadarki yer zaten Suriye toprağıydı, bu biliniyordu. Bir ülke sınırını bu şekilde aşmak, bu şekilde girmek ve askeri operasyon yapmak hukuki açıdan nasıl değerlendirilebilir, nasıl tanımlanabilir?
Operasyona da baktığımızda şimdi bir ülkenin toprağına siz o ülkenin izni olmadan giriyorsanız, asker sokuyorsanız bu her şeyden önce egemenliğin ihlalidir. Egemenliğin temel prensibi nedir? Bir ülke kendi topraklarında kuvvet kullanma tekeline sahip olandır. Siz o ülkenin egemenliğini ihlal ediyorsunuz. Lakin egemenliği bir de üzerine bu örnekte olduğu gibi silahlı kuvvetlerle ihlal ediyorsunuz. Dolayısıyla silahlı bir saldırı da gerçekleştiriyorsunuz. Yani kuvvet kullanma yasağını da deliyorsunuz. Peki Türkiye Cumhuriyeti'nin toprak değiştirmesi hukuka aykırı diyoruz. Yani gidip ben burayı bıraktım, burayı aldım demesi hukuken açıklanabilecek bir şey değil. Operasyon yapıp orayı boşaltması hukuken açıklanabilir mi? Bunu açıklamak biraz daha mümkün. %100 mümkün demiyorum ama biraz daha mümkün. Neden? Uluslararası hukukta kuvvet kullanmanın Ali Bey iki önemli istisnası vardır. Biri meşru müdafaa, diğeri de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kolektif güvenlik tedbirleri. İkincisi burada söz konusu değil ama meşru müdafayı Türkiye Cumhuriyeti bir şekilde savunabilir. Nasıl savunabilir? Diyebilir ki mevcut türbenin çevresinde güvenlik şartları yoktu. Bir taraftan IŞİD, bir taraftan Kürt birlikleri tarafından benim oradaki birliklerim tehdit altındaydı. O tehditten ötürü orantılı ve zorunlu olarak girdim, boşaltmayı yaptım, çıktım. Kalıcı olmadım, orada zarar vermedim, orantılı bir operasyon yaptım diyebilirim. Bu bakınız meşru müdafaanın ortodoks tanımı ile klasik tanımıyla da örtüşen bir tez değildir. Ama dünyada gittikçe bazı ülkelerin savunmaya çalıştığı önleyici meşru müdafaa doktriniyle uygun bir şeydir. Önleyici meşru müdafaa derken neyi kastediyoruz? Size karşı fiilen bir silahlı saldırı gerçekleşmemiş dahi olsa, böyle bir saldırının gerçekleşmesi kesin veya kesine yakınsa ve çok kısa bir süre içinde size karşı böyle bir saldırı oluşacağını tahmin edebiliyorsanız somut delillere dayanarak, sanki silahlı saldırı oluşmuş gibi meşru müdafaa yapma hakkınız olduğunu savunur bu doktrin. İsrail, Lübnan'a karşı yaptığı operasyonlarda bu tarz doktrinlere dayanmıştır. Amerika Birleşik Devletleri, El-Kaide'nin bazı üslerine karşı yaptığı operasyonlarda bu doktrine ve benzerlerine dayanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti burada diyebilir ki, evet, bana karşı gelen tehdit çok yüksekti, somuttu, reeldi. Buna mukabil ben de orantılılık ve zorunluluk şartlarını ihlal etmeden gittim, operasyon yaptım, kimseye de zarar vermeden yaptım, çıkardım. Buna deseydi Türkiye Cumhuriyeti sadece ve sadece bu operasyonu yapsaydı, uluslararası hukuk açısından daha sağlam bir zeminde bulunurdu. Ama anladığım kadarıyla tamamen iç politik münazalarla, biraz da böyle işte bayrak inmedi gibi hamaset yapabilmek açısından, bunun üstüne bir de gidip Suriye eşmesini alıp oraya bayrak dikmeler yapmak, uluslararası hukuk açısından Türkiye'yi birçok anlamda haksız duruma getirmiştir.
Evet. Değerli dinleyiciler, konuğumuz Galatasaray Üniversitesi'nden yardımcı doçent Mehmet Karlı idi. Türkiye'nin Suriye'de yaptığı operasyonun hukuki çerçevesini konuşmaya çalıştık. Zamanın el verdiği süre içerisinde çok teşekkür ediyorum Mehmet Bey katılımınız için.
Ali Bey, ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
Değerli dinleyiciler, bugünkü programımızın sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
Şu çözüm sürecine katkıda bulunmak istiyorsanız böyle bir haberi atamazsınız.
Ich wünsche Ihnen allen erfolgreiche, spannende
Tage. Нашей стране необходима действенная система оповещения.
Gazeteci yazar Ali Topuz, hafta içi her gün canlı bağlantı ve konuklarıyla dünyanın halini bu programda konuşuyor. Dünya Hali, hafta içi her gün saat 20'de radyonuzda.